Şimdi biliyorsunuz Rab'deyiz, Rab de bizde. Doğru mu? Bizim Rab'de olmamız önemli mi? Tabii ki önemli. Ama Rabbin bizde olması da çok önemli. Doğru mu? Yuhanna 15:5'te ifade ettiği gibi. Rab'de, bende kalın diyor. Doğru mu? E diyor ki, ben de sizde kalayım. Benim kendisinde kaldığım kişi, bakın bu çok önemli bir ifade. Benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. İlginç bir ifade değil mi? Demek ki benim Rab'de olmam önemli ama önemli olan Rabbim bende olması ne demek? Benim Rab ile olan ilişkimi kastediyor. Yani Rab ile ilişki içerisinde olmam gerekiyor. Rabbim bende olması. Yani sürekli onunla birlikte adımları atan, onunla birlikte kararları alan, onunla birlikte yürüme gayreti içerisinde olan kişiyi ifade ediyor. Rabbim bizde olması. Onun için çoğu zaman evet bizler ne yapıyoruz? Yani ben de dahi zaman zaman yapıyoruz bunu. Rab'be danışmadan evet Rab bereketle diyoruz. Doğru mu? Ama hangimiz yapmadan önce ya Rab bu senin isteğin mi? Ben bunu böyle düşünüyorum. Ben bunu istiyorum evladın olarak. Ama sen bunu istiyor musun? Eğer sen istiyorsan senin isteğin olsun, benim değil. Doğru mu? İsa Mesih'te biliyorsunuz 3 defa aynı duayı etti. Baba bu kaseyi benden uzaklaştır Getsemane bahçesinde. Ama benim değil. Senin isteğin olsun. Sonunda öyle bitirdi duayı. Doğru mu? Bizler tabii ki evlatları olaraktan her şeyimizi Rabbin önüne koymamız lazım. Bu doğru. Her şeyimizi söyleyebiliriz. Ama Rabbin isteği neyse onu arayanlar olmamız lazım. Rab hata yapmıyor. Rab hata yapmıyor. Recep yapıyor. Bizler yapabiliyoruz ama Rab hata yapmıyor. Eğer Rab bazı durumlar içerisinden geçmemize izin veriyorsa, bunu şu an göremesek bile, anlamasak bile, öğrencilerine söylediği gibi şimdi anlamıyorsunuz ama ileride anlayacaksınız. Ben de birçok şeyi emin olun bakın söyleyebilirim. O kadar çok şey var ki hayatımda anlayamadığım, kavrayamadığım, birleştiremediğim, ya bu da olmaz be dediğim o kadar çok şey var ki. Ama ben biliyorum ki Rab yeri zamanı geldiğinde belki bu yaşadığım süre içerisinde bu dünyada bana bunu açıklayacak bir şekilde ya da onun yanına gittiğimde yüz yüze onu gördüğümde ilahide söylediğimiz gibi bunu öğreneceğim. Onun için Rab'deyiz, Rabbin çocuklarıyız. Rab bize birçok armağanlar verdi. Doğru mu? Ne için? Birbirimizi geliştirmek, birbirimizi onarmak, değil mi? Birbirimize destek olmak için bedenin uzuvları birbirine destek olduğu gibi. Öyle mi? Aynı şekilde. Ama yeteneklerimiz olsun ya da armağanlarımız olsun ya da nasıl söyleyeyim, elimizde olan bir takım olanaklar olsun. Kaynaklar olsun. Bazen onları yetersiz görüyoruz. Doğru mu? Sahip olduğumuz değerleri yetersiz görüyoruz ister istemez. Doğru mu? Yetersiz gördüğümüz zaman o yetersizlik ne yapıyor? Bizi geri tutuyor adım atma konusunda. Örneğin ben hizmet etmek istiyorum, değil mi? Hizmetin bir parçası olmak istiyorum, el atmak istiyorum. Ama ya bu da ne ya? Bu benim işim değil. Ama sende var. Belki sen bunu bu kadarcık görüyorsun. Ama adım attığında belki o büyüyecek. Ha? Ben şöyle söylüyorum. Eğer sınırlı olanaklarımız, sınırlı sahip olduğumuz diyelim ki armağanlar ya da yetenekler doğru ellere teslim edildiğinde bir fark olabileceğini düşünüyor musunuz? Ha? Ben bugün sizi Yuhanna 6'ya götüreceğim. Çok iyi bilinen bir bölüm. Yuhanna 6. Hani 5000 kişi olağanüstü bir şekilde doyuruldu ya. Hatırlıyor musunuz? Evet. Orada o sepet içerisinde 5 tane ekmek, 2 balık vardı. İnsan gözünde nedir? Yetersiz. Bu ne lan? Kalabalık 5000, çoluk çocuğu da koyarsan, kadınları da koyarsan, değil mi? Belki 8-10 bin, belki 12 bin kişi. O 5000 kişi olarak ifade edilen ya da bizim 12 bin kişi olarak ifade ettiğimiz bu ihtiyaç içerisinde olan kalabalığa 5 ekmek, 2 balık yetti mi abi? Ama nasıl yetti? Doğru ellere teslim edildi. Rabbin eline teslim edildi. Ve o çoğaldı. Ben de diyorum ki bugün sahip olduğumuz değerler, sahip olduğumuz olanaklar, hani bizim basit gördüğümüz, kendimizi hani bazen koca bir hiç olarak görüyoruz ya, o kocaman hiç acaba kendini Rabbin eline teslim ettiği zaman, işte onun için ben buradayım ya. Niteliksiz Recep'i Rab nitelikli duruma getirdi. Toplum içerisinde çekingen, geri duran, ağzını bile açmayan o 8 kişilik grup içerisinde, benim arkadaş grubu vardı 8 kişilik. Bir de zayıftım ben, çelimsiz. Ürkek, çekingen, içine kapanık. Sana birazcık benziyordum şey hatun o konuda. İçine kapanıklık konusunda. Ya inanabilir miyim? Ben bunları söylerken siz inanabiliyor musunuz? Benim çekingen bir adam olduğumu. İmkansız değil mi? Rab çenemi açtı. Umarım Rab açtı. Bilmiyorum. Yani ben inanıyorum ki Rab çenemi açtı. Neden? Bugün bu kürsüde bunları söyleyebilmek için. Ama ben şunu açıkça söylüyorum. 79'a sadece şunu yaptım. Her şeyi anlamadım. Ama bir şeyi çok iyi anladım. Bir şeyi çok net anladım. Ben hakikaten hiçim. Ama Rab ile beraber çok şey. Çok şey. Sıfır olan Recep diyelim. Rab geldiğinde 10 oluyor. Böyle iş olabilir mi? Öper başıma koyarım abi. Bu kadar. Onun için ilk 14 ayeti bir kardeş bize okusun. Yuhanna 6 ilk 14 ayet sevgili kardeşler. Evet buyur Subutay kardeşim.
Yuhanna 6.
İlk 14.
Bundan sonra İsa Celil'e Taberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez.
Evet.
Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki burada 5 harp ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Hı hı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 harp ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyin sonucu? Gördüklerinin sonucu değil mi? Mucizenin sonucunda bunu söylediler. Ama onun öncesinde ne var? Bu nedir ki ya? 200 dinarlık ekmek bile yetmez değil mi? İlla mucize mi olması gerekiyor? Evet, büyük bir kalabalık istekle Rabbin ardından gidiyorlardı. Okuduğumuz gibi. Ve bu insanlar hem yaşam içerisinde gerekli olan öğretileri öğrenmek, ama öbür açıdan da Rab İsa Mesih'in yapmış olduğu mucizelere gözleriyle tanık olmak için. Bugün günümüzde de birçok mucizeler arkasından koşanlar var, değil mi? Mucize olmadıkça inanmam diyenler de var değerli kardeşler. İkinci ayet bunu bakın nasıl doğruluyor. Diyor ki ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Dikkat edin, neden gidiyordu? Bir parça.
Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşler.
Gitti. Mucizeleri gördüler. Allah, aradığımız kişi bu. Aynen bugün Recep'i yansıtıyor ya. Emin olun. Hani denize düşen yılana sarılır diye bir ifade var ya. Tamam artık. Bu varsa hayatımda benim o hiçbir şeye gereksinim, hani eksiğim kalmaz. Eksiğim hiçbir zaman olmaz. Ama sevgili kardeşler, burada Rabbimizin ne kadar yoğun bir tempo içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta bir keresinde öğrencilere baktığımız zaman örneğin Markos 6. bölüme 31. ayete, orada gelin öğrencilere söylüyor. Tek başımıza sakin bir yere gidelim. Biraz dinlenin demiş olmasına rağmen, bırakın dinlenmeyi. Ne diyor orada? Sabutay, bırakın dinlenmeyi. Sonunu okursun.
Markos 6, 36 değil mi?
Yok, 36 değil. 31.
31. İsa onlara, gelin tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyordu.
Bakın, bırakın dinlenmeyi, yemek yemeye bile fırsatı yoktu diyor. Bu neyi açıklıyor bize? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in insan canına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. O kadar yoğundu ki insanlara, ihtiyaçlarına el uzatmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için dinlenmeye, yemek yemeye bile fırsatı olmadığını net bir şekilde görüyoruz değerli kardeşler. Bu olayda sorun neydi? Sorun neydi buradaki sorun? Okuduğumuz bu 14 ayetlik parça içerisinde sorun neydi? Büyük bir insan kalabalığı vardı, değil mi? Bu insan kalabalığı nasıl doyurulacak? Sorun bu. Onların nasıl doyurulacağı? Kafa buna odaklı. Ve bu yüzden hepimizin günümüzde de yapmış olduğu gibi değişik değişik öneriler getiriliyor, değil mi? Filipus getiriyor, Andreas getiriyor, değil mi? Değişik değişik öneriler getiriliyor. Şimdi bu önerilere ayrı ayrı bakacağız. Ama önerilere bakmazdan önce sevgili kardeşler, buradaki noktayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani sayı 5000 olarak geçse de bunun çok daha büyük olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Matta 14. bölüme baktığımız zaman, biliyorsunuz bu olay Markos'ta da geçiyor, Matta'da da geçiyor, Yuhanna'da 3 bölümde de geçiyor. Şimdi Matta kesimine baktığımız zaman orada diyor ki 21. ayette, yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç diyor. Demek ki orada kadın ve çocuklar vardı. Ama onları dışarıda bırakıyorlar. Onlar hariç 5000 erkekti. Onun için biz yanılmıyoruz. Değil mi? Bunu söylemekle 8000 olabilir, 10000 ya da 12000 kişi olur demekle sevgili kardeşler. Şimdi bu kadar büyük bir insan kalabalığı var. İhtiyaç içerisinde olan bir kalabalık var. Ve bu ihtiyaç içerisinde olan kalabalığa, kalabalığın karşısında duran bir sepet var. İçinde 5 ekmek, 2 tane balık. İhtiyaç içerisinde olanların yoğunluğu bu kadar, elde olan bu kadar. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bakın, Rab Tanrı'nın önünde ne kadar yetersiz olduğumuzu gösteriyor. Bizim durumumuz 5 ekmek 2 balık. O kadar. Ama o 5 ekmek 2 balık doğru ellere teslim edildiği zaman ne oldu? Ha? Hem doydular hem de arta kalan 12 sepet oldu de değerli kardeşler. Onun için burada bunu görmemiz lazım. Evet, bu sepet içerisindeki o az olan miktar bizim Tanrı'nın önündeki durumumuzu gösteriyor. Biz bu kadarız. Ama o bu kadarlık Rabbin eline teslim edildiği zaman bambaşka bir sonuç ile karşılaşıyoruz değerli kardeşler. Bu bizi daha da Rabbe sımsıkı sarılmamıza neden olsun değerli kardeşler. Şimdi ben insanı gözle baktığım zaman bu kalabalığa, zaman zaman biz bunu yapıyoruz. Yani sorundan kaçmayı çözüm olaraktan görürüz değil mi? Sorun var, daha çok sorundan kaçmayı çözüm olarak görüyoruz. Zaman zaman da olsa, doğru mu? Şimdi burada getirilen önerilere baktığımız zaman, duruma baktığımız zaman burada da sanki sorundan kaçma eğilimi varmış gibi görünüyor sevgili kardeşler. Yani bunu neden söylüyorum? Şimdi zaman zaman kutsal kitapta öğrenciler için dert olan, öğrenciler için yük olan karşılaştıkları sorun Rab için bir araç oldu. Ne için? Görkemini göstermek için. Bir araç oldu o sorun. Rab inayetini insanlar önünde sergileyebilmesi için sevgili kardeşler. Bunu nereden geliyor? Hatırlayın. Hemen hatırlayacaksınız şimdi. Kenanlı bir kadın vardı cine tutsak. Hatırlıyor musunuz? Bir kadın cine tutsaktı. Matta 15. bölümde bunu okuyoruz. 15. bölümde. Ve kadın feryat etti. Ne etti? Ya Rab halime acı dedi. Doğru mu? Ya Rab halime acı diye feryat etti. Bir sorun mu değil mi bu? Kadının sorunu var. Kötü ruhlara tutulmuş. Şimdi öğrenciler bir öneri getirdi biliyor musunuz? Bakın öğrenciler bir öneri getiriyor. Aynı Recep gibi. Doğal insan gibi. Bugün bizim yaptığımızın aynısı yapılıyor. İnan bana bakın. Ne diyor? 23. ayette ne diyor?
Sağ şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor.
Sağ şunu gitsin ya. Arkamızdan bağırıp duruyor. Yani onların gözünde bir dertti bu dert. Bir sorun. Ama sorundan kaçmanın bir çözüm olmadığını görüyoruz burada. Çünkü insanlar açtı. Doğru mu değerli kardeşler? Yani bu Matta Yuhanna 6. bölümde yer alan bu duruma baktığımız zaman insana açtı. Öyle gelişi güzel evlerine gönderilemezdi. Ben olsaydım herhalde orada derdim ki ya gönder hocam evlerine gönder gitsinler. Bu kadar kişi biz ne yapacağız? Nasıl doyuracağız? Değil mi? Ama hamdolsun o koskoca yetersizlik değil mi? Rab için güzel bir araç oldu. Ve Rab görkemini orada muhteşem bir şekilde sergiledi. Ve bize de çok güzel bir ders bırakmış oldu sevgili kardeşler. Onun için şimdi öğrencilerin çözüm önerilerine bakmazdan önce bir şeyi daha söylemek istiyorum. Burada çok önemli bir şey var değerli kardeşler. Önemli gördüğüm için bunu söylemek istiyorum. Rabbimiz eşittir. Karışıklık tanrısı değil. Düzen tanrısı. Bunu neden söylüyorum? Çok üzülerek söylüyorum ama. Öyle kiliseler tanıdım. Bazen istemeyerek de olsa tesadüfen bulunduğum ve insanların orada ne kadar büyük şovlar yaptıklarına tanık oldum, üzülerek söylüyorum bir imanlı olaraktan. Adam üflüyor, millet yere yıkılıyor. Şimdi ben kendi kendime soruyorum. Eğer kutsal ruh yere yıkıyorsa arkadan da onu tutmaya gerek yok herhalde değil mi? Yıkan ruh onu da yavaş yavaş aşağı indirmesi lazım değil mi? Mantıklı olarak da. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Bak daha da kötü. Yerde yuvarlananları gördüm. Gülenleri gördüm. Kahkahalar atanları gördüm. Ben bunlara tanık oldum sevgili kardeşler. Bakın onun için özellikle burada Rabbimizin çok güzel bir özelliği var. Düzen Tanrısı. Ne yaptı? Önce oturtturdu onları. Önce oturtturdu sevgili kardeşler. Ve şeye baktığımız zaman aynı olayın anlatıldığı Markos 6. bölüme baktığımız zaman orada biraz daha çok net açıklanıyor. Bakın 40. ayete bakabilir misiniz?
Yüzer ellişer kişilik bölükler halinde oturdu.
Bak ne diyor? Halkı yüzer ellişer kişilik bölükler halinde oturtturdu. Şimdi bakın değerli kardeşler. 99 depremini biliyorsunuz değil mi İstanbul'da? İnsanlarımız Türkiye'nin birçok şehrinden kamyonlara doldurdular ekmekleri, gıdaları. Götürdüler oraya. Çok güzel bir davranış. Ama bir düzen yoktu. O torbaların içerisine konan gıdalar atıldığında insanlar çocukları ayaklar altında ezdiler. Yani burada muhteşem bir olay var. Rab ne yaptı? Önce oturtturdu. Ellişer, yüzer bölükler halinde. Bu neyi gösteriyor? Benim Tanrım düzen Tanrısı. Karışıklık Tanrısı değil değerli kardeşler. Bakın bu aklıma gelmişken söylüyorum. Hatırlayın İsa'yı tutuklamaya gelen Romalı askerler geldiğinde. İsa işte ben dediğinde ne oldu hatırlıyor musunuz? Lütfen bakabilir misiniz? 18. bölüm Yuhanna 18, 6. Lütfen bakın. Arka düşmenin ne olduğunu, öne düşmenin ne olduğunu birazcık anlayalım sevgili kardeşler.
İsa benim deyince gerileyip yere düştüler.
Gerilediler ve yere düştüler arka üstte. Doğru mu? Ama size şöyle söyleyeyim. Tapınma nasıl oluyor? Öne kapanarak mı? Arkaya düşerek mi? Tapınma nasıl oluyor? Öne kapanarak. Bakın birkaç örnekle desteklemek istiyorum. Örneğin Yaratılış kitabı 24. bölüme baktığımız zaman 52. ayete baktığımız zaman hatırlayın İbrahim'in uşağı vardı. Hani uşağını gönderdi ya gelin için. Uşağını gönderdi ve uşağı gönderdiğinde İbrahim'in uşağının yere kapanarak Rab'be tapındığını okuyoruz. Doğru mu? 24:52'de. Ne diyor?
İbrahim'in uşağı bu sözleri duyunca yere kapanarak Rab'be tapındı.
Bak, yere kime tapındı? Rab'be. Rab'be tapınmak nedir? Yere kapanıyorsun. Bak şimdi, yavaş yavaş kademe kademe geliyoruz. İkinci olaya baktığımız zaman örneğin Yaratılış kitabı yine 17. bölüme bakalım. Rab İbrahim'le bir sözleşme yapıyor. Rab İbrahim'le sözleşmeyi tamamladığında, yaptığında ne yaptı İbrahim? 17. bölümün 3. ayetinde 17:3'te
Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı seninle yaptığım anlaşma şudur dedi.
Bak ne kadar net. Yüzüstü yere kapandı. Kime? Rab'be tapındı. Doğru mu? Şimdi Yeşu da aynı şekilde. Yeşu'yu da görüyoruz. O da yere kapanıyor. 5. bölümde yanılmıyorsam. Ve bir de İsrail halkından örnek verelim. Onu da sık sık görüyoruz. İsrail halkının da yaşadıklarının sonunda avluda yüzüstü Rabbin önünde kapandıklarını okuyoruz. 2. Tarihler kitabına bakabilir miyiz? 2. Tarihler kitabı 7. bölüm 3. ayet 7-3 2. Tarihler 7. bölüm 3. ayet. Bunu biraz ayetlerle destekleyelim. Kafadan konuşmuş olmayalım. Evet.
Gökten yağan ateşi ve tapınağın üzerindeki Rabbin görkemini gören İsrailliler.
Bak orada dur. Rabbin görkemini, Rabbin yüceliğini gören İsrailliler evet.
Avluda yüzüstü yere kapandılar.
Yüzüstü yere kapandı ama ne yaptılar? Neden kapandılar yüzüstü?
Rabbe tapınarak onu övdüler.
Bitti. Yüzüstü yere kapanma var. Arka üstü düşme yok değerli kardeşler. Bunu da Lütfen bir ön bilgi olaraktan kabul edin. Bunu da araya biraz hani uyduğu için sıkıştırma ihtiyacı duydum sevgili kardeşler. Şimdi Rabbimiz burada ne yapıyor? Düzen içerisinde hareket ediyor. Bölük bölük onları oturtarak. Doğru mu? Şimdi düzen hakkında okurken, kilisedeki düzen hakkında okurken orada bakın lütfen. Orada Korintos'a yazılan 1. mektupta, Korintos'a yazılan ilk mektupta 14. bölümde 40. ayette orada kilisedeki düzenin nasıl olması gerektiği hakkında okurken çok güzel bir ifade yer alıyor. Çok hoşuma gidiyor bu ifade. 1. Korintos'a mektubu 14:40.
Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin.
Evet.
Bilinmeyen dillerle konuşulmasına engel olmayın.
Evet.
Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın.
Bak ne diyor? Son kısım çok önemli. Her şey uygun ve bakın karışıklık değil, düzen içerisinde, düzenli biçimde yapılsın. O zaman diyebilir miyiz? Tanrı, ait olduğumuz Rab Tanrı, düzen Tanrısı. Karışıklık Tanrısı değil. Şov Tanrısı değil sevgili kardeşler. Bunu da açıkça ifade etmek isterim. Şimdi ilk çözüm önerisine bakıyoruz. Kimden geliyor ilk çözüm önerisi? Kimden geliyor? İlk çözüm önerisi. Ha? Tamam, bravo. Filipus. Ne diyor 5. ayette? 5. ayet olması lazım herhalde. Evet, 5. ayet. 6-5. Yuhanna 6-5.
İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?
Bakın şimdi soru ne? Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım? Bunu sorduğunda Filipus'un yanıtı ne oluyor? Dikkat edin 7. ayet.
Filipus ona şu karşılığı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez.
Bakın soru neydi? Bunların masraf ne kadar olacak sorusu bu. Kafa nereye odaklı? Filipus'un sayılara odaklı. Ne kadar hesap. Bugün bile bakın kilise hayatında ben bunu bir şey olarak da söylüyorum. Ha, belki bunu bir eleştiri olarak da nasıl kabul edersiniz edin. Şimdi bir proje var. Kilisenin bir projesi var. Şimdi bunu açıklarken ilk şey ne kadar para gidecek? Ben diyorum ki ya Rab hamdolsun ki ben senin yanına geldiğimde hesap sorunu, para sorunu olmayacak. Haleluya. Doğru mu? Biz onun yanında parayla uğraşmayacağız hamdolsun. Ama bugün günümüzde hala ince hesaplar. Ya şimdi Filipus'un matematiği güzel. Yaptığı hesap hakikaten doğru. 200 dinar. Yetmez bile. Doğru. Çok doğru. Hesap doğru. Ama hesapta eksiklik var. Nedir? Hesabın içerisinde İsa yok. Hesabın içinde İsa yok. İşte yaptığımız en büyük eksiklik bu. Birçok şey yapıyoruz ama İsa içinde yok. Onun için bende kalın, ben de sizde kalın. Benim kendisinde kaldığım kişi. Yani hesapta mıyım ben? Beni hesaba katıyor musun sevgili Selim'e? Ha işte o zaman farkı göreceksin. O zaman farkı göreceksin sevgili kardeşim, sevgili kardeşler. Rab böyle çalışıyor. Hatırlayın Yuhanna 5'te 38 yıllık hastayı düşünün. Şimdi benzediği için soracağım. 38 yıllık hasta 38 yıl ne bekliyor? Havuzun çalkalanmasını bekliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi İsa ona sorduğu soru çok basit. İyi olmak ister misin? Şimdi sana ben soruyorum, hastasın sevgili Ali. Diyorum ki Ali kardeş, iyi olmak ister misin? Hayır. Ama ya da ne? Hayır. Ya da İyi evet. Olur, şimdi bir dakika ya güzel şey yaptın. Hayır. Şakayla da olsa hayır. Ama evet de olabilir. Ya evet ya da hayır olması lazım değil mi? İyi olmak ister misin? 38 yıl hasta ne dedi biliyor musunuz? 1000 dereden su getirdi. Ya kimsem yok ki. Beni hani su çalkalandığı zaman havuzun içerisine beni bıraksın. Ulan İsa sana sormadı ki kimsen var mı yok mu? İyi olmak istiyor musun, istemiyor musun? İçinde bulunduğun durumdan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Bakın değerli kardeşler, bakın istemek başka, o yönde gayret içerisinde olmak başka, yani adım atmak başka. Bakın ben 40 küsur yıldır bunları da öğrenmeye başladım kendi hayatımda. İstiyorum diyoruz. Bu anahtarlık vardı. Hani kimse üzerine alınmasın abi. Bir örnektir sadece. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sigara bağımlısı. Daha önce eroin bağımlısıydı. Hamdolsun Rab kurtardı onu. Sonra sigarayla devam etti. Ve hatun sen de yanlış anlama. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Yani kalkıp bir yargı olaraktan söyleyeyim. Ben sadece burada düşüncede istemekle adım atmanın ne anlama geldiğini anlamak açısından. Yani bunu sigara olarak da düşünmeyin sadece. Pornografi bağımlıları olanlar var. Ne büyük hastalık, değil mi? Suratımız ekşiyor bak, değil mi? Çirkin bir olay. Ama bunun bağımlısı olanlar var. Alkol bağımlısı olanlar var. Bizim akrabalardan var bir tane. Kumar bağımlısı. Az daha yuva gidiyordu. Yuva dağılıyordu. Hamdolsun kurtuldu. Geldiği bir gün bize 2 gün 3 gün misafir kaldı. Ondan sonra onun da adı Ali'ydi. Ama bildiğin Ali'ler değil. Tanımazsın bunu. Ve ya dedim ki bak değerli kardeşim hizmet ediyorsun ne kadar güzel. Ekranda, sanal dünyada insanlar seni görüyor. Ama öbür taraftan da böyle bir bağımlılığın var. Yani yapamıyorsun onsuz. Dedim ya bunu bıraksana. Ya Recep kardeş ben bırakmak istiyorum. Ama o beni bırakmıyor değil. Ben bir türlü bırakamıyorum. Yani istiyorum ama olmuyor. Olmuyor diyor. Benim elimde bu anahtarlık vardı. Çok basit. Ben bunu Rab'den kabul ediyorum. Siz nasıl kabul ederseniz edin. Dedim ki bunu bir bağımlılık olaraktan. Şart değil hangi bağımlılık. Bir bağımlılık olsun. Diyorum ki ya Rab bunu benden kurtar. Al elimden. Rab almaya çalışıyor. Ya Rab yalvarıyorum al elimden. Almaya çalışıyor. Ya Rab sana yalvarıyorum al elimden. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Şimdi al elimden. Bırak. Alabilirsin değil mi? Rahat bir şekilde. Biz en büyük fark bu değerli kardeşler. Hani diyoruz ya los lasın. Bu bırakmak benim bile hayatımda geçmişten getirdiğim o kadar çok alışkılar vardı ki hala zorlandığım noktalar var. Çok şeyi bıraktım. Ama hala mücadele ediyorum. Ama imkansız değil. Recep için imkansız olan Rab İsa Mesih için mümkün değerli kardeşler. İstiyor musun, istemiyor musun? Bırak 1000 dereden su getirmeyi. O yönde adım at o zaman. İsa ne dedi? Madem öyle kalk ve yürü dedi. Kalk ve yürü. Doğru mu? O zaman kalk yürü ki ben göreyim istiyor musun, istemiyor musun? Ya diyebilirdi adam. Ya kardeşim ben 38 yıldır kötürüm benimle alay mı ediyorsun? Değil mi? Kalktı ve yürüdü. İtaat onu sonuca ulaştırdı. İtaat sevgili kardeşler. Ben de şunu söylemek istiyorum burada. Kaynak yanında duruyordu Filipus'un. Değil mi? Rab yanında mıydı? Kaynak yanındaydı. Şöyle düşünün bazen onu ona benzetiyorum. Gürül gürül akan su var. Şelale var. Ben suyu nereden bulacağım diye soruyorsun bana. Falan su dibinde. Eğil kana kana iç. Rab senin yanında. Çözüm yanında. Doğru mu? Değerli kardeşler gerçekten de inanamıyorum bazen. Ve bazen ister istemez sorunlara odaklanmış olmanın sonucu olaraktan bu ve buna benzer şeyler hepimiz yaşıyoruz. Doğru mu? Aslında Rabbe odaklanmak gerekiyor. İhtiyaç içerisinde Rabbe odaklanmak gerekiyor. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. İhtiyaç içerisinde olan bir kişiye elini uzattığın zaman o elini uzattığın kişinin sorunu senin için bir dert olmayacak. Senin gelişmene katkı sağlayan bir araç olacak sevgili kardeşler. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Onun için geri planda kalmayın. Cesaretle adımınızı atın. Gerisi hani sen diyorum ya her zaman kendi üzerinize düşeni yapın. Yapamadığınızı Rab sizin için yapacak. Şimdi bunları doyurmak için nereden ekmek alalım sorusunu sormakla aslında ne diyordu Rab Tanrı Filipus'a? Ya Filipus ben bunu biliyorum. Elindeki o 5 ekmek, 2 balık bu kadar kişiyi doyuracak yeterlikte değil. Ama ben bir şeyi görmek istiyorum sende. Bakalım hangi oranda bana itaat ediyorsun? Hangi oranda bana iman ediyorsun? Doğru mu? Rab bizi de bazen fırsatlar veriyor. Doğru mu? Ne için? İmanımızı geliştirmek için. Rab burada ben eminim ki Filipus'un yaşamış olduğu bu olay aracılığıyla Filipus çok daha farklı bir noktaya geldi. Değerli kardeşler, yaşadığı bu olay aracılığıyla. Şimdi baktığımız zaman bir dinar bir günlük vasıfsız bir işçi, sıradan bir işçinin günlük ücreti. 200 dinara baktığım zaman aşağı yukarı 21 yani 7 hafta, şey 7 ay. 7 aylık bir maaş. Miktar büyük ama değil mi? 7 aylık bir maaş. Böyle bir miktar parayı bulmak o kadar kolay değil değerli kardeşler. Ama Rabbimiz öğrencilerin hangi noktada olduğunu hem öğrencilerin kendileri görsün, bunu görmelerini sağlasın diye böyle bir şekilde onlara yaklaşıyor. Ve dediğim gibi evet, İsa hesabın içerisinde olsaydı eğer, emin olun çözüm kesinlikle mümkün hale gelirdi değerli kardeşler. Evet, şimdi ikinci çözüm önerisine bakalım. Hızlı gidiyorum birazcık. İkinci çözüm önerisine bakalım. Bu kimden geliyor? Birinci çözüm önerisi Filipus'tan geldi. İkinci çözüm önerisi kimden geliyor? Hayır. Andreas'tan geliyor. Doğru mu? İkinci atılgan. Benim gibi böyle istekli, hararetli atılgan Andreas'tan geliyor. Kalabalığın içerisinde elinde 5 ekmek 2 balığı olan birini buluyor. Ve ama ilginç olan Andreas'ın kendisi de getirdiği çözümden emin değil. Nereden biliyoruz bunu? 9. ayete bak. Ne diyor orada 9. ayette?
Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?
Ya bu koca topluluk için bu kadar adam için bunlar ne? Ulan hem getiriyorsun hem şüphe içerisindesin. O zaman getirme. Ama ben yine de olumluluk görüyorum burada. En azından hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde. Andreas. Değil mi? Birini buldu getirdi. İşe yaradı lan hiç olmazsa. Hani hizmetin bir parçası oldu. Onun da artı olan yönü olaraktan ben görüyorum değerli kardeşler. Nasıl getirip bulduğu, bulup getirdiği önemli değil ama en azından hizmetin bir parçası olması güzel. Şimdi üçüncü öneri kimden geliyor? Aha işte şimdi söyleyebiliriz Hatice. Bu da Rabbimizden çözümün asıl kaynağı olan Rabbimiz İsa Mesih'ten geliyor. Küçük çocuğun elindeki yiyeceği alıyor. Miktarına bakıyor mu? Bakmıyor. Miktarına bakmadan elde olanla yetiniyor. Bu güzel bir şey. Bize bir örnek olsun. Ne varsa onunla yetineceksin önce. Tamam mı? Elde olanla yetiniyor. Miktarı bu ne ya? Bu da ne ya? Bu kadar topluluk için demiyor. Yani küçümsemiyor. Elindeki miktarı küçümseme. Ama bu kadar, ama bu kadar, ama bu kadar. Küçümseme. Sakın sakın küçümseme. Demek ki Rabbimiz burada ifade ettiğim gibi en küçük şeyleri bile kullanmaktan keyif alıyor benim Rabbim. Senin yetersiz olarak gördüğün şeyi Rab kullanarak seninle hedefe ulaşmak istiyor. Sonuca seninle birlikte uğraşmak istiyor değerli kardeşler. Demek ki burada şunu söyleyebiliriz. Çözüm öğrencilerin getirdiği, öğrencilerin önerileriyle değil, Asıl kaynağı, çözüm kaynağı İsa Mesih'ten geldi. Demek ki çözüm Mesih'te. Recep'ten gelmiyor çözüm. Yapan kim? Rabbin kendisi. Doğru mu? Bu çok önemli bir şey. Bizde güç yok. Bizde nasıl söyleyeyim? Kendimizi yani dev aynasında görmeyelim. Yani o güç bile Rabb'e ait. Biz onu kullandıkça zaten onun aracılığıyla, bizde olan aracılığıyla bizler bir şeyler yapıyoruz. Onun için söyledim, sende olan dünyada olandan büyüktür andolsun. Sende olan güç aslında Rab, İsa Mesih'e sahip olman en büyük ayrıcalık zaten. En büyük ayrıcalık sevgili kardeşim. Demek ki burada harika olan bir şey var değerli kardeşler. Harika bir ilke var aslında. Şimdi şöyle düşünün. Bu bakın çok önemli ve sizden rica ediyorum sadece bunu bile alıp gitseniz benim için yeter. Bir tarafta ne var? İhtiyaç içerisinde olan bir insan kalabalığı değil mi? Doğru mu? Bir tarafta ne var? Beş ekmekle iki balık var. Bunu söyledik mi? Söyledik. Bir de ortada bir alan var. Değil mi? Şimdi şöyle düşünelim. Biraz açalım konuyu. Biraz daha anlaşılır hale getirelim. Bir tarafta çarmıhta gerçekleşmiş bir kurtuluş var. Bir zenginlik. Doğru mu? Öbür tarafta her gün ölüme doğru gitmekte olan bir insan kalabalığı var. Doğru mu? Kurtuluş ve insan kalabalığı. Ama arada da bir alan var. Nedir o? Hizmet alanı. Rab seni bu hizmet alanında kullanmak istiyor. Yani kurtuluşu ihtiyaç içerisinde olan insanlara götürme hizmeti. Bakın, çözüm kimden geldi? Öğrencilerden değil. Ama öğrenciler bir şey yaşadılar, bir sevinç yaşadılar. Dağıtmanın sevincini yaşadılar. Doğru mu? Rab bereketledi, verdi, onlar dağıttılar. Dağıtmanın sevincini yaşadılar. Sizler de kurtuluş haberini başka başka canlara götürmenin sevincini yaşıyor musunuz? Bakın, çok önemli. Hizmet alanı. Rab seni ve beni o hizmet alanında bir araç olarak kullanmak istiyor. Neden? Hatırlayın. Kana, Yuhanna 2. bölümde Kana'da olan düğünü hatırlayın. 6 su küpü vardı değil mi? İsa mı doldurdu onları? Hayır. Kim doldurdu? Ortadaki kişiyle doldurun dedi. Suyla doldurun. Değil mi? Küpleri suyla doldurun dedi. Lazar ölüydü. Diriltmeye geldiğinde İsa mı attı o taşı? Mezar taşını. Dedi ki taşı kaldırın. Bakın. Rab yapabilirdi. Yeterliydi gücü. Ama bakın sizlerle Rab sonuca ulaşmak istiyor. Mitarbeiter. Yani biz iş ortaklarız. Öyle diyor Pavlos. Haberciler, bakın lütfen 1. Korintoslar mektubu 3. bölüm 9. ayet. Orada Rabbin iş ortakları olduğumuzu söylüyor değerli kardeşler. Bu güzel bir ayrıcalık ya. Rab kendi başına yapabilirdi. Ama Rab Ali ile, Rab Hatun'la, Barbara ile, Hatice ile, ne bileyim hepinizle, sizlerle hedefe ulaşmak istiyor. Ne diyor 9. ayet bakın. Çok net.
Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası. Tanrı'nın binasısınız.
Bir daha söyle abi, o son çok önemli.
Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız.
Binasın, bakın emektaş, iş ortakları. Çalışma arkadaşın kim abi? Rabbimizin kendisi ya, böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar önemlisin, bu kadar değerlisin sevgili kardeşim. Bir de burada bunu da söyleyeceğim hızlı bir şekilde. Çocuğun davranışı beni çok teşvik ediyor. Acaba ben olsaydım orada ne yapardım? Ulan dedim bir dakika ya. Şimdi 5 tane ekmek var, 2 tane balık. Hadi balığı salla gitsin. Ama ekmek fazla. Bu ekmeklerden, hani ekmek de bildiğimiz büyük ekmek değil ha. Somun, ekmekçik aslında. Brötchen diyoruz Almanca'da. Küçük. Brötchen, somun. Tamam mı? Ben bir tanesini cebime koyayım. Dört tanesini vereyim. Balık önemli değil. Ya hayran kalıyorum. Boşuna Rab demedi ya çocuklar. Bırakın çocuklar bana gelsin. Lan iman bu, lan iman bu. Bak bunu heyecanla söylüyorum. Bunu Rab benim hayatımda da göstersin. Zenginlik orada. Zenginlik burada değil. Zenginlik burada değerli kardeşler. Bu çok önemli bir şey. Bakın. Örnek olarak ben bu saati elimde tuttum lan, bu hep aynı saat kalacak. Verdiğimde çoğalacak. Hatırlayın talant örneğini. Kimine iki talant, kimine beş talant, kimine bir talant verdi. İki yaptı dört, beş yaptı on. Öbürü de ne yaptı bir olan? Kalktı toprağa gömdü. Değil mi? Bizler elimizde var olanı gömenler, toprağa gömmeyenler, saklayanlar olmayalım. Vermek almaktan üstün. Bakın. Gerçekten değerli kardeşler. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunu ben yaşadığım için cesaretle söylüyorum. Hayatımda bunu hala yaşıyorum. Vermenin gerçekten de almaktan ne kadar daha büyük, üstün bir davranış olduğunu size açıkça söyleyebilirim. Hayatımda bunu görüyorum. Dolu dolu. Belki sizler de bunu net bir şekilde görüyorsunuz değerli kardeşler. Elinde olanla başladı. Değerli kardeşler, ne varsa onu teslim etti. Onun için 37. mezmur 5. ayet diyor ki, çok meşhur ayet 37:5. Rabbe bırak, ona güven, o da yapacaktır. Güvenmek bırakmakla ilgili. Rabbe bırak, Rabbe teslim ol, Rabbe yaslan, o da yapacaktır. Neyi? Olması gerekeni, yapılması gerekeni, yapamadığını o yapacaktır. Bir adım adım, her zaman söylüyorum ya, bir adım, ama biz Rab'den adımı attırmasını istiyoruz. Rab adımını da sen attır. Hayır, adım atıyorum, bir destek alıyorum. Bir adım daha, bir destek daha. Küçük küçük adımlarla hedefe ulaşıyorum değerli kardeşler. Adım destek Rab'den. Adım destek. Adım destek, sonuç hamdolsun. Rab gerçekten de bizim gözümüzde çocuğun elinde olan miktar küçüktü. Ama Rabbin gözünde bakın, Rab şunu yapamaz mıydı? Atlıyorum ama değerli kardeşler. Rab gökten manna yağdırabilir miydi? Rab gökten manna yağdırabilir miydi? Yağdırabilirdi. Manna yağdırmadı. Manna yağdırmadı. Elinde olanla yetindi. Şükretti, dağıttı. Bu kadar basit. Hani teslim etti. Oradaki o hareket önemli. Gözlerini yukarı kaldırdı. Babaya hamd etti. Teslim etti. Elinde olanla başla değerli kardeşler. Farkı göreceksin değerli kardeşler. Gerçekten de hayran kalıyorum. Musa biliyorsunuz İsrail halkı çölde susuz kaldıklarında içemezlerdi değil mi? Rab Musa'yı kullandı. Nasıl kullandı? Küçük bir ağaç parçası. Değil mi? Yolda görsek bakmayız bile yüzüne değil mi? Ya da alırız bazen ve de fırlatırız değil mi? Fırlatır atarız. Küçük bir ağaç parçası. Dedi ki onu dedi suya at. Ve suya attı. Ve su içilir hale geldi. Rab en basit olan değerli kardeşler ağaç parçasını kullandı. Bakın bu çok önemli. En basit. Yani ben o zaman şunu söyleyeyim. Rab nitelik aramıyor. Ben seni kullanacağım ama sende şu özellikler olması lazım. Hayır. Ama hiçbir özelliğe sahip olmayan Recep gibi bir adamı alıyor Rab. Niteliksiz olan Recep'i nitelikli, kualitet diyoruz ya, nitelikli duruma getiriyor. Amin, amin, amin. Biz böyle bir Rab'be aitiz. 1. Krallar 17. bölümde. Serafat'ta dul kadın. Hatırlıyor musunuz? Serafat'ta dul kadın. Ya bu çok önemli bir olay Kutsal Kitap'ta, Eski Antlaşma'da. 1. Krallar 17. bölüm. Bakın, orada o dul kadının elinde değerli kardeşler birazcık un, birazcık yağ vardı. Bakın, birazcık un, birazcık yağ vardı. Kendisi için bile yeterli değildi bu. Bakın, kendisi için bile yeterli değildi. Ama bu yetersiz olan birazcık unu, birazcık yağı Rabbin eline teslim ettiğinde ne oldu biliyor musunuz? Okuyun lütfen, buldunuz mu 17, 16. ayet? Ne diyor abi?
16'yı okuyayım.
16'yı oku. 17, 16.
Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği sözü uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.
Amin. Amin. Rabbin eline teslim edin, Rab çoğalttı değil mi? Bakın ne diyor? Küpten un, çömlekten... Bak herkes doyduktan sonra, bir önceki ayetlere bakarsa herkes doyduktan sonra diyor. Doydu ama un eksilmedi, yağ da eksilmedi. Rab böyle bir şey. Tekrar söylüyorum, elinde tuttukça hep aynı kalacak. Hep aynı kalacak. Ama verdiğinde çoğalacak değerli kardeşler. Çünkü doğru bir ele teslim etmiş oluyorsun. Evet, belki son sözlerle noktalıyorum. 5'e 2 dakikamız var, 5'te bitireceğim. Lütfen 5. ayeti okur musunuz? Yuhanna 6, 5. ayet. Yuhanna 6, 5. ayet.
İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu.
Bakın şimdi burada güzel bir söz var. Altını lütfen çizmenizi istiyorum. Orada diyor ki bunları doyurmak için ekmeği nereden alalım? Peki şöyle bir söz var mı? Bunları doyurmak için yeterli ekmeği nereden alalım? Yeterli sözü var mı? Yeterli sözü yok. Demek ki o zaman diyebilir miyim? Rab yeterlilik aramıyor. Rab yeterlilik aramıyor değerli kardeşler. Sadece elinde olanla başlamanı istiyor. Elinde olan ne kadarsa o miktar, o miktarla başla. Adımını at. Farkı göreceksin. Hem ailende farkı göreceksin. Hem ait olduğun kilise toplumunda. Hem çalıştığın iş hayatında. İlişki içerisinde olduğun insanlarla farkı göreceksin. Elinde olanla başla, gerisini Rabbin eline bırak. O zaman değerli kardeşler, şöyle bitirelim sözlerimizi. Sizin sepetinizin içinde ne var bilmiyorum. Bu sepette 5 ekmek, 2 balık. Ama sizin sepette ne var bilmiyorum. Ama o kadar önemli değil. Ne varsa var. O sepet içerisinde ne varsa Rabbin ellerine gelin bugün teslim edelim. Var mısınız değerli kardeşler? Rab bizi başarılı olmaya çağırmadı, dikkat edin. Sadık olmaya çağırdı. Rab bizden sadakat bekliyor. Başarı değil. Başarı Rab'be ait. Değerli kardeşler. Ben diyorum ki bu yılın ikinci yarısının ilk toplantısında ben sizi bu sözlerle teşvik etmek isterim. 3 ay kaldı. Ekim, Kasım, Aralık. Bu 3 ay bu düşünce kafanızda olsun. Önümüzdeki yıl da olsun. Ama ben bu şekilde düşündüm. Bu 3 ay en azından bunu bile yapabilirseniz ne mutlu. Bana ve size. Elinde olanı küçümseme. Elinde olanla başla, hem ailende, hem kilisende, hem iş yerinde, ilişki içerisinde olduğun insanlarla farkı göreceksin. Amin. Amin. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin değerli kardeşler. Ve bu sözleri yararlı kılsın, bereketli kılsın ve hepimiz bu sözleri hayatımıza sokanlar olalım. Var mısınız?